Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Tarih bazen karanlık ve anlatılmamış hikayeleri içerisinde barındırır. Açığa çıktığında ise geriye sadece şaşırtıcı, ağır bir sessizlik kalır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık dönemlerinden birine birlikte yolculuk yapacak, Ronan Bergman'ın Aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Siyonist rejimin terör eylemlerinin öyküsünü ele alacağız. Bu çalışma gizli ajanlar ve siyasi şahsiyetlerle yapılan binlerce röportaj ve binlerce gizli belgenin incelenmesinin sonucudur. Bergman cesur bir kalemle dehşet verici bir istatistiği ortaya koydu. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına kadar 2700'den fazla terör eylemi kaydetti. Dünyada hiçbir ülkenin yaklaşamadığı bir rakamdır bu. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, bugün yine İsrail'in ardı ardına gerçekleştirdiği terör eylemlerinden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle dönemin Suriye'deki İran Büyükelçisi Sigit Ali Ekber Muhteşemi Pura, İsrail Başbakanı Shimon Peres'in doğrudan emriyle düzenlenen suikast girişimini ele almak istiyoruz. Suikast emri İsrail rejiminin Lübnan Hizbullah'ına bağlı İmad Mugniye güçlerinin saldırı ve darbelerini önleyememesi nedeniyle verildi. 13 Mart 1978'de İsrail'in İran Büyükelçisi Uri Lobrani ve Mossad'ın İran Bürosu Başkanı Ruven Merhav, Kiş Adası'nda İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile görüştü. O dönemde İran Şahı İsrail'e yakın ve samimi bir istihbarat ittifakı kurmuştu. İsrail'den nakit ve petrol karşılığında önemli miktarda silah ve askeri teçhizat aldı. Şah, İsrail'in Arap ülkelerine karşı önemli operasyonlarında İran topraklarını kullanmasına da izin vermişti. Lobrani ve Merhav bu görüşmeden çok kaygılıydılar ve Şah'ın İran üzerindeki hakimiyetinin zayıfladığını düşünüyorlardı. Fakat Şah, kendisinin ve iktidarının çöküşün eşiğinde olduğunu gören iki İsrailli adamın tehlikesini hissetmedi. Şah'ın kendisini çevreleyen tehlikelerin farkında olmadığı sonucuna vardılar. Bu nedenle onunla yaptıkları görüşmeden ayrıldıktan sonra İsrail istihbarat örgütlerine Şah rejiminin hızla çökmekte olduğu uyarısında bulundular. İran İslam devriminin zaferiyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti İsrail için ciddi bir tehdit haline geldi. Bergman kitabında İran'da İslam devriminin zaferi ve Pehlevi rejiminin devrilmesinin çeşitli yönlerine işaret ederek Washington ve İsrail'in bir zamanlar en yakın müttefikleri olarak gördükleri İran'ın artık düşmanlarından biri haline geldiğini açıkça gördüklerini söylüyor. O dönemde İran devrimini geliştirme ve onun temel ideallerinden biri olan Filistin'i Siyonist işgalcilerden kurtarma ve bu konuda İslam dünyası arasında birlik sağlama misyonu İmam Hümeyni'nin en yakın adamlarından biri olan Şii din alimi Ali Ekber Muhteşemi Pur'a emanet edilmişti. Şah'ın devrilmesinden yaklaşık 3 yıl sonra Muhteşemi Pur, İran'ın Suriye Büyükelçisi olarak atandı. Ve bu durum Lübnan'daki Hizbullah'ın güçlenmesine yardımcı oldu. Daha sonra İran ve Suriye arasında askeri bir ittifak kurulmasıyla Hizbullah, İsrail güçleri için ciddi bir tehdit haline geldi. Ve yeni kurulan bu güç, İsrail'e karşı yeni bir mücadele yöntemi yarattı. Hizbullah'ın kurulmasıyla eş zamanlı olarak İmad Mughniye, İslami Cihat Örgütü'nü kurdu ve Siyonist rejimin saldırganlığına karşı birçok çatışma yaşandı. Bu olaylar İsrail İstihbarat Servisi'nin Lübnan'daki gelişmeleri ve zorlukları anlama ve öngörme konusundaki başarısızlığını ortaya koydu. Bu saldırılar nedeniyle Hizbullah, Batı çıkarları açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirilen yeni bir mücadele niteliği yarattı. 1983 yılının sonlarında Mossad İstihbarat Teşkilatı Muhteşemi Pur'un Lübnan Hizbullah'ının Siyonist rejimin saldırgan eylemlerine karşı mücadelesinde bu eylemlere karşı koymada koordinasyon ve yardım sağlayan kilit isimlerden biri olduğu sonucuna vardı. Ayrıca Muhteşemi Pur'un bazı İsrail karşıtı gruplarla da yakın ilişkileri bulunmaktaydı. Ve İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın analizlerine göre bu grupların örgütlenmesinde ve desteklenmesinde önemli rol oynadı. Bunun üzerine suikast Mossad'ın casus terörist ajanlarının gündemine alındı. Ancak asıl sorun Muhteşemi Pur'a nasıl ulaşılacağıydı. Muhteşemi Pur zamanının çoğunu Siyonist rejime muhalif ülkelerin başkentleri olan Tahran ve Şam'da geçirdi. Her iki başkent de son derece zorlu bölgelerdi. Polis ve güvenlik güçleri İsraillere karşı büyük şüphe duyuyordu. Ayrıca büyükelçiye her zaman silahlı bir koruma ve bir şoför eşlik ediyordu. Dolayısıyla Muhteşemi Pur'a veya sık sık ziyaret ettiği yerlere yaklaşma, onu vurma, bomba yerleştirme, zehirleme ve benzeri gibi her türlü öneri İsrailli teröristlerin yakalanması endişesiyle reddedildi. Suikast seçeneklerinin başarısızlığa uğraması üzerine Mossad eski yöntemlere başvurdu. Bunun üzerine Muhteşemi Pur'un bomba yüklü bir paket gönderilerek öldürülmesi için plan yapıldı. Bu bağlamda 14 Şubat 1984'te Şam'daki İran Büyükelçiliğine görünüşe göre İranlılara ait Londra'daki ünlü bir yayın evi tarafından gönderilmiş büyük bir paket ulaştırıldı. Büyükelçilik resepsiyon görevlisi paketin üzerinde Sayın Büyükelçi yazdığını gördü ve onu ikinci kattaki Muhteşemi Pur'un ofisine gönderdi. Büyükelçinin sekreteri kutuyu açtığında içinde İran ve Irak'taki Şii kutsal mekanlarını anlatan mükemmel bir kitabın bulunduğu karton bir kutu gördü. Kapağına bir göz attı ve onu büyükelçinin odasına götürdü. Kitabın açılmasıyla patlama meydana geldi. Muhteşemi Pur ağır yaralandı fakat ölmedi. Dolayısıyla İsrail'in attığı bir diğer posta bombası da istenilen sonucu vermedi. Bu konuda karşı çıkan eski bir Mossad ajanı olan Kayseri şunları söyledi. Hedefli suikast operasyonlarının amacı öldürmektir. Yaralı veya yarı ölü diye bir şey yoktur. Eğer kişi hayatta kalırsa başarısız olduğumuz anlamına gelir ve İsrail başka bir terör eyleminde feci şekilde başarısız oldu. Ve ilginçtir ki bu eylemin sorumluluğunu asla kabul etmedi. Muhteşemi Pur suikastinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrail bir sonraki hedefine yöneldi. Bu kez Güney Lübnan'daki Cabşit kasabasının imamı Şeyh Ragıp Harp, Siyonist rejim tarafından terörist olarak hedef alındı. O bir savaşçı veya eylemci değil, vaaz adamıydı. Meir Dagan, Şeyh Ragıp Harp'ın İsrail'e yönelik saldırılara doğrudan katılmadığını ancak saldırıların asıl kışkırtıcısı olduğunu ileri sürerek suikast izni aldı. Böylece 16 Şubat 1983'te Muhteşemi Pur'a düzenlenen suikast girişiminin başarısız olmasından 2 gün sonra Harp öldürüldü. Dagan, Güney Lübnan'daki bir diğer önemli Şii savaşçı olan Muhammed Saad'ı hedef aldı. 4 Mart 1985'te Saad ve 13 kişi bir silah deposunda meydana gelen patlamada şehit düştü. Bu eylemler İsrail'in, Hizbullah'ın liderlerini ve kilit isimlerini fiziksel olarak ortadan kaldırma stratejisinde bir değişikliğe işaret ediyordu. Ancak asıl hedef olan İmad Mughniye hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyordu. Teröre alışmış bir rejim olarak İsrail, Lübnan'daki Hizbullah'ın dini ve manevi liderlerini bile suikast ile öldürmekten çekinmemiş. Bu amaçla masum ve sıradan insanların kanını dökmekten de geri kalmamıştır. Bu amaçla rejim 8 Mart 1985'te Hizbullah'ın dini lideri Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Fazlullah'a suikast girişiminde bulundu ve Beyrut'taki evinin yakınında bir araca bomba yerleştirerek 80 kişiyi şehit etmiş, 200 kişiyi de yaralamışlardı. Ancak Fazlullah kurtulmuştu. Fazlullah'a yönelik suikast girişimleri İsrail'in aynı zamanda Hizbullah'ın fikri ve manevi temeline de saldırmak istediğini gösteriyordu. Ancak tam tersi bir sonuç ortaya çıktı ve Fazlullah'ı şehit etmeyi başaramaması direniş hareketinin motivasyonunu artırdı. İsrail istihbaratı 1986 yılında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi komutanı Ahmet Cibril'in Lübnan Hizbullahı ile bağlantıları olduğunu ortaya çıkardı. Böylece 8 Aralık 1988'de İsrail terör ordusu Cibril'i şehit etmek ve örgütünü çökertmek için Mavi ve Kahverengi adlı büyük bir kara harekatı başlattı. Bu da ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Bu operasyonda bir İsrail subay öldürüldü, çok sayıda asker kayboldu. Eğitim almış bir köpek ise kaçarak Hizbullah tarafından bulundu. Başarısız olan bu operasyon, Hizbullah güçleri arasındaki direniş ruhunu güçlendirmenin yanı sıra İsrail'in istihbarat ve operasyonel zaaflarını da açığa çıkardı. 1980'lerin sonlarına doğru Hizbullah daha güçlü ve daha etkili bir istihbarat örgütü haline gelmişti ve İsrail işgalcilerine ağır darbeler indirmeyi başardı. Ekim 1986'da İsrail'e ait bir Phantom uçağının Güney Lübnan'ı bombalaması sırasında bombalardan biri uçağın yakınında patladı ve iki pilot uçaktan atlamak zorunda kaldı. İki pilot paraşütle yere indi ancak arka kokpit pilotu Ron Arad Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelerde kayboldu. İsrail Arad'ı kurtarmak için tarihindeki en büyük kurtarma operasyonu Vücut Isısı adlı operasyonu başlattı. Ancak operasyon Arad'ın sürekli olarak Hizbullah'ın farklı gruplar arasında taşınması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olaylar İsrail'in Hizbullah istihbaratına nüfuz edemediğini açıkça ortaya koyarken aynı zamanda İmad Mugniye'nin çatışma ve gerilla faaliyetleri de İsrail güçlerine büyük manevi zarar veriyordu. Bu yenilgilerin ardından İsrail'in Hizbullah liderlerinden Seyyid Abbas Musevi'yi rehin almaya karar verdi. Ancak Şeyh Ragıp Harb'ın şehadetinin 7. yıl dönümünde bu operasyon Musevi'yi şehit etmek için bir fırsata dönüştü. İsrail insansız hava araçları ve ileri teknoloji kullanarak Musevi'nin yerini tespit etti. Ardından 16 Şubat 1992'de Alacakaranlık harekatını başlattı. İsrail'de gerginlik artarken dönemin başbakanı Yitzhak Shamir operasyona onay verdi. Şeyh Ragıp Harb'ın şehadetinin 7. yıl dönümünden dönüş yolunda Musevi'nin aracına İHA'lar tarafından füze atıldı. Olayda o dönemin Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri olan Seyyid Abbas Musevi eşi ve küçük oğluyla birlikte şehit edilmişti. Musevi'nin şehit edilmesinin ardından Seyyid Hasan Nasrullah Lübnan Hizbullah'ının genel sekreteri seçildi. Nasrullah ile İmad Mugniye'nin birbirlerine daha yakın olmaları nedeniyle durum İsrail açısından daha karmaşık bir hal aldı. Hizbullah, Musevi suikastini misilleme yapmayı hemen gündemine aldı. Ve cenaze töreni sona erer ermez Hizbullah savaşçıları kuzeydeki İsrail yerleşim birimlerine roketler attılar. Saldırılar 5 gün boyunca devam etti. Bölge sakinleri sığınaklara kaçmak zorunda kaldı. Bu arada İmad Mugniye daha büyük bir eylemin hazırlığına başlamıştı. Lübnan dışında İsrail hedeflerine yönelik saldırılar. Bu gelişmelerin hemen ardından İstanbul ve Buenos Aires'te meydana gelen büyük patlamalar Hizbullah'ın dünya çapında örgütlenip uluslararası operasyonlar yürütme yeteneğini ortaya koydu. 1992 yılında Hizbullah'ın Arjantin'deki İsrail Büyükelçiliğine düzenlediği saldırıların ardından 1994 yılında aynı ülkedeki Yahudi merkezine düzenlenen saldırının ardından İsrail, karşısında karmaşık ve etkili bir örgütlenme olduğu sonucuna vardı. İntikam almaya karar verdiler ve sonunda İmad Mugniye'nin kardeşi Fuad Mugniye'yi hedef almayı planladılar. Amaçları İmad Mugniye'yi cenaze töreni sırasında tuzağa düşürmekti. İsrail bu operasyonda son derece temkinli davranıyordu ve İmad'ı nasıl bulacağını bilmiyordu. Mossad, Fuad Mugniye'yi şehit etmek için yerel ajanlar kullanmaya karar verdi. Bu nedenle 1982 savaşında İsrailler tarafından esir alınan ve daha sonra Mossad'ın irtibat birimi tarafından işe alınan Filistinli genç Ahmet El-Hallak seçildi. Ahmet 21 Aralık 1994 günü bomba yüklü arabasını Fuad Mugniye'nin çarşıdaki dükkanının önüne park etti. Ve Fuad'ın dükkanda olduğundan emin olduktan sonra eşiyle birlikte oradan ayrıldı. 100 metre uzaklıktaki bombanın düğmesine bastı ve aracın bagajında bulunan 50 kilogram patlayıcıyı aktif hale getirdi. Patlamada Fuad ve yoldan geçen 3 kişi şehit oldu, 15 kişi de yaralandı. Mossad ayrıca Fuat Mugniye'nin cenaze töreninin düzenleneceği güzergah üzerinde bir mezarlığın içinde 4 ayrı noktayı 4 denetleme noktası yerleştirerek onu gözetledi. Ancak İmam Mugniye bu planı öğrenince kardeşinin cenazesine katılmadı. Bergman'ın Mossad liderlerini aldatarak aceleci bir suikast olarak nitelediği Abbas Musevi suikastinden 3 yıl sonra Hizbullah'ın Seyyid Hasan Nasrullah adında çok daha güçlü ve nüfuzlu yeni bir lideri vardı. Aynı şekilde hiçbir iz bırakmayan İmad Mugniye isimli bir düşman da vardı. Evet arkadaşlar, Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü bölümde tarihin derinliklerine bir göz attık. Siyonist rejimin siyasetin ve savaşın karanlık gölgeleri altında saklı kalmış terörist doğasına dair anlatılarla karşılaştık. Gerçeklerin bazen kamuoyundan gizlendiği bir dünyada yaşamaktayız. Ancak tarih bize en derin karanlıklarda bile gerçeğin bir gün er ya da geç ortaya çıkacağını öğretiyor. Geçmişin ölümsüz ve anlatılmamış öyküleri adaletin asla sessizlikle bastırılamayacağını, acı çeken ulusların iradesinin her zaman özgürlüğü arayacağını göstermektedir. Unutmayalım ki bu hikayeleri duymak ve paylaşmak sadece bir başlangıçtır. Bir sonraki adım harekete geçmektir. Hakikati savunmak, zulme karşı durmak, özgürlüğün ve barışın uzak bir hayal değil, elle tutulur bir gerçek olduğu, bir geleceğe dair umudu ayakta tutmak için harekete geçmektir. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir /tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nur'a giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz sohbetimizde mübarek Müzemmil suresinin sonuna geldik. Bu haftadan itibaren Müddessir suresine başlıyoruz. 56 ayeti olan Müddessir suresi Mekke'de nazil olmuştur. Müfessirlere göre Resul-i Ekrem Efendimiz kendi davetini aleni şekilde yapmakla görevlendirildiğinde bu ayet o hazrete nazil olmuştur. Bu sure diğer Mekki sureleri gibi başlangıca ve maada şirkle mücadele ve bu yolda direnmenin gerekliliği gibi konuları ele almaktadır. Bu surede ayrıca cehennem ehlinin sıfatlarından da bahsedilmektedir. Onlar ki hakikatle alay edip Kur'an'a karşı çıktılar. Bugünkü sohbetimize Müddessir suresinin 1 ila 7. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavuk.
Bu ayetler Resulullah'a vahyedilmiş olup gizli davetin süresinin bittiği ve Resulullah'ın davetini açığa vurmak ve insanları uyarmak için aleni olarak ayağa kalkmakla görevlendirildiği, putlara tapmanın, istenmeyen ve çirkin işler yapmanın kendileri için dünyada ve ahirette kötü sonuçlar doğuracağı konusunda onları uyarması gerektiği dönemle ilgilidir. Ayrıca Yaradan'ın adını yüce bilip, tüm yalan mabutları batıl ilan etmesi, şirk ve putperestlikle ilgili tüm kalıntıları yok edip Allah'ın adının yanında başka bir ismin yer almasına izin vermemesi, namazı tekbir ve Allahu Ekber diyerek başlaması, Allah'ı bu şekilde anlatması, üstün bilmesi ve Mekke ahalisine ibadetin sadece Allah için ve onun adı ile yapılması gerektiğini aydınlatması. Allah'ın peygamberine bir sonraki emri, görünüşte temiz olması, kalbi ve ruhu her türlü kirlilikten temizlemesidir. Ki sözleri insanların kalplerine nüfuz etsin, çağrısı etkili olsun. Ayrıca Peygamber Efendimiz Allah'ın gazabına yol açacak her türlü işten uzak durmalı ve her türlü pislik ve kirlikten uzak durmalıdır. Ayetlerin devamı Allah'a ve başkalarının başına kakmayı kesinlikle yasaklayarak şöyle buyuruyor. Allah'a itaat ve ibadet etmek için Allah'ın başına kakmayın. Ve iyi işlerinizi büyük saymayın. Size ibadet, itaat ve kullarına hizmet etme başarısını verdiği için Allah'a şükredin. Bu ayetlerin sonunda Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur. Tabii ki ilahi görevleri yerine getirme yolunda zorluklar ve sorunlar da vardır ki sabır, dayanıklılık ve direnişi gerektiriyor. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İnsan her türlü tehlikeye maruz kalmaktadır. aslında ilahi peygamberlerin kıyamı, insanları uyandırmak ve onları her türlü dünyevi ve uhrevi tehlikelerine karşı uyarmaktır. Büyüklük Allah'a mahsustur. Hiç şüphesiz Allah'ı büyük gören kimse için Allah'tan başkası küçüktür ve kimseyi Allah'a tercih etmez. Hem dış görünüşün temiz olması hem manevi temizlik, yani kalp ve ruhun çeşitli kirlerden ve pisliklerden temiz olması imanın gereğidir. Dikkat edelim. İbadet ve hayır uğruna Allah'ın başına kalkmayalım. Ayrıca halka hizmet için onların başına kalkmayalım. Şimdi Müddessir suresinin 8 ila 14. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا.
Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ben ona çok fazla mal verdim. Sürekli onunla beraber olan çocuklar, kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Surenin ikinci ayetinde uyarı ve öğüt emri vardır. Bu ayetler ise bir nevi ilahi ayetleri işaret ederek şöyle buyurur. Kıyamet gelip çattığında kafirler ve münkürler için zor ve dayanılmaz bir gündür. Zira hakkı duydular ve anladılar. Fakat onu kabul etmek istemediler. Daha sonra Kur'an-ı Kerim, Resulullah döneminde Kureyş liderlerinden ve müşriklerden olan Velid bin Mugayri'ye işaretle şöyle buyurur. Allah ona bolca mal ve evlatlar verdi ve onun ve ailesinin rahatı için gerekli malzemeyi verdi. Fakat o Allah dergahına şükretmek yerine küfre yöneldi. Allah Resulü'nün karşısında durdu ve peygamberin bir sihirbaz olduğunu iddia ederek halktan onun sözlerini dinlememelerini istedi. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Zenginliğiniz ve malınız ile gururlanmayın. Unutmayalım ki doğduğumuz gün hiçbir şeyimiz yoktu. Öldüğümüz gün ise dünya mallarından hiçbirini yanımızda mezara götüremeyeceğiz. Yalnız ve elimiz boş geldik ve yalnız ve elimiz boş gideceğiz. Kıyamet, kafirler ve hakikati inkar edenler için çetin ve yorucudur. Peygamber, Allah'ın vahyini insanlara ulaştırmakla görevli olup, kendi dinine karşı çıkan kafirleri Allah'a bırakmıştır.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya daimel fadli alel beriyye, ya basitel yedeyni bil akliye, ya sahib al-mawahib al-samiyya.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek sohbetimizde Müddessir suresinin mealine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su ve sürdürülebilir kalkınma konusunu ele almıştık. Bugün sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bilindiği üzere su kaynaklarının yönetimi, su krizinin çözümü ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmakta en önemli etkenlerden biridir. Bu bağlamda uluslararası toplum suya ulaşma imkanını korunmaya ihtiyacı olan insani haklardan biri olarak resmiyete tanıması gerekiyor. Bu mesele bizi suya ulaşma sorunlarını çözmek bağlamında her zaman insanların dayanışmasını dikkate alınan çözüm yollarına sevk edebilir. Uluslararası toplumun 1992 yılında Dublin'de Uluslararası Su Konferansı'na kadar suyun yararlı bir ekonomik araç olarak resmiyete tanımasını beklemesi ise çok tuhaftı. Fakat yine de suyun diğer ender kaynaklar gibi mantıklı bir şekilde yönetilmesidir. Böylece arz ve talep arasında uygun denge sağlanır. Makro alanlarda böyle bir yönetim oluşturmak için önce suya, her insanın mahrum olmaması gereken bir hak olarak yaklaşmamız gerekiyor. Uluslararası toplumda suya ulaşma imkanını insani haklardan biri olarak resmiyete tanımalıdır.
Su kaynaklarının yönetimi bağlamında mevcut çözüm yolları çok fazladır, fakat başta arz yönetimi ve su talebi arasında farkı anlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki suyun temin oranı sabittir. Öyleyse suyun arzına dayalı tutumda sadece mevcut su miktarına erişim imkanını iyileştirmek gerekir. Bu ulaşımın teknik imkanları, akarsuları genelde baraj ve yerli sistemlerle yağışları depolama kapasitesini artırmakla su kaynaklarına ulaşımı artırma, son 10 yıllarında fazlasıyla kullanılan yeraltı mevcut su kaynaklarını daha iyi yönetmek, daha verimli olmaları ve daha az kayıp için kaynaklanan daha iyi şekilde de tekrar kullanılabilmektir. insanların kurtarılması ve tedavi masrafları azaltmak için, mevcut miktarı artırmak için su kirliliğini kontrol etmek, nehir havzaları arasında kaynak intikali ve deniz suyu tatlandırmaktır.
Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için tümleşik su yönetiminin büyük yararları vardır. Bu konu suyu hem tarım ve ilgili faaliyetleri düzgün ve sürekli kullanma imkanı sağlarken aynı zamanda suyun eksikliği ile ilgili endişeleri de giderir. Buna ilaveten kentsel faaliyet ve istihdama ilaveten kalkınma endekslerinin iyileşmesini de etkiler. Ayrıca tümleşik su yönetimi aşağı arazilere doğru akan foseptik ve atık suların azalmasına yardımcı olur. Tabii ki bu yöntem şehirlerin etrafındaki tarım faaliyetleri için yararlıdır ve gerçekleşmesi ise kentleşme programları ve teknolojilerin yerleştirilmesine de bağlıdır ve uzun vadeli bir eğitim ve öğrenim sürecini gerektirir. Bu arada su talep yönetiminin iyileşmesi de tümleşik su kaynaklarının yönetiminin yararlarından bir diğeridir ve sürdürülebilir kalkınma ile direkt bağlantılıdır. Küresel bir ilkeye göre optimum kullanım için su tahsisi çok titiz ve detaylı bir plan gereği gerçekleşmelidir. Öyle ki tüm kullanıcılar için suyun her ne kadar az olsa bile değeri açık ve belli olmalıdır. Bu yolda gerçek dışı hayal ürünü yöntemler ve teorilerden uzak durulmalı ve sade ve fakat bir o kadar da açık bir şekilde tüketicilere maksimum servet üretmek için kaynakları iyi performansla kullanmaya teşvik etmeli. Üstelik suyun halk deyimiyle az olduğu bir dönemdi.
Tahran Radyosu.
Bunun için iki temel yöntem söz konusudur. Kullanıcıları suyu daha etkili ve yararlı kullanmaya mecbur etmek ve diğeri de az kullanılan bölgeden kaynakları daha performanslı olan bölgelere taşımayı teşvik etmek. Suyun doğru ve etkili kullanılması su kaynaklarını daha verimli kullanmaya ve üretimin artmasına sebep olur. Başka bir ifadeyle üretim kapasitesi serveti artırır. Bu çözüm yolu su boru hatlarından sızıntıdan sürekli kaynaklanan su kaybını azaltabilir ve tarım veya sanayide suyun yanlış kullanımından doğan atıklara daha aza indirebilir. Bu mesele bu aranda umut verici bir yöntem gibi geliyor, zira suyu daha iyi kullanma veya sulama yöntemleri değiştirmekte randımanın artmasına sebep olur. Uzmanlara göre bu yöntem tarımcılığa daha bağlı olan ve tarım ürünü üretiminde iyi potansiyeli artırmak için tarım tekniklerinden yardım alan gelişmekte olan ülkelerde daha yararlı olacaktır. Tabii ki tarımcılıkta kuru tarıma nazaran sulama tarımı daha verimlidir ve hatta yerel düzeyde sade teknolojinin kullanılması da bu sonucu ispatlamıştır. Bu yöntem hem daha kolay, daha ucuz ve kısa sürede sonuca ulaşan bir yöntemdir ve tarımcılara da su yöntem projeleriyle işbirliği yapmaya teşvik ediyor.
Gerçek şu ki su meselesinin karmaşıklığı, su kaynaklarına ulaşmanın dünya ve doğal süreçlerce belirlenmesinden kaynaklanıyor. Fakat su kullanımı her yerde aynı değil ve birçok yerde yönetilmiyor. Bu yüzden su ile ilgili siyasetler bu sorunu dikkate alacak şekilde yürütülmelidir. Ayrıca su kaynaklarının yönetilmesi ise küresel bir kavramı olmalıdır. ve doğru yöntemlerle daha etkili bir ölçekte geleneksel toplumlara nüfuz etmelidir. Fakat yine de birçok durumda, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde, teknik ve mali kaynaklar yerli halk ve küçük toplumlar kadar değildir. Bu yüzden kalkınma sürecinin başlaması için uluslararası işbirliği hayati bir konudur. Bu görüşe göre temiz suya ulaşma yollarının genişletilmesi, Dünya Bankası'nın gelişme programlarında 1000 yıl hedeflerinin önceliklerindendir. Fakat söz konusu uluslararası yardımlarda yerel yetkililer ve geleneksel yöntemlerin yardımı olmaksızın pek işe yaramaz. Burada sorun sadece gelişmekte olan ülkelere yardım alanında değil, genelde dünyada su siyasetine bağlıdır. Maalesef su meselesi siyaset adamları ve diğer karar veren yetkililer için çekici değildir. Zira su meselesi uzun vadeli bir süreç gerektirir. Bu sürecin gerçekleşmesi için birkaç sorun söz konusudur. Her şeyden önce bu süreç seçim hızı ile uyumlu değildir. İkincisi ise seçmenler su sorunu veya su kaynaklarına ulaşmanın yararlarının farkında değillerdir. Bu konunun önemine ilgi duymuyorlar.
Bir diğer engel ise kırsal alanda altyapı tesislere, yeraltı olanaklar ve sulama sistemleri pek göze çarpmıyor. Bu yüzden onların siyaset çıkarları ve yararları su konusundaki baş döndüren masraflara nazaran çok daha azdır. Bu şartlarda su sorunu teknik sorundan çok siyasi ve sosyal meselelerle bağlantılı olur. Uzun öğrenme süreçlerde yararlı ve iyi pratik yollara ulaşılmaz görürken çözülmez bir soruna dönüşür. Hiç şüphesiz sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için birçok sorun mevcuttur, fakat suya ulaşmak en önemli hedeflerden biridir. Zira su hayat kaynağıdır. Bu sorunun çevre boyutu çok açık ve nettir. Bu mesele tehlikede olan bir kaynakla ilgilidir. Zira kontrolsüz tüketilmesi durumunda kalitesinin bozulmasına da sebep olur. Bu açıdan her geçen gün artmakta olan dünya nüfusu için suya ulaşabilmek önemli ve temel bir meseledir. Tabii ki meselenin ekonomi boyutunun önemi diğer boyutlardan daha az değildir. Suya ulaşma gelişmenin anahtar parametresidir ve bu yüzden de bu alanda genelde büyük bir engel sayılır. Bu mesele özellikle gelişmesi tarım faaliyetlere bağlı olan yoksul ülkelerde daha çok etkili oluyor.
Ve önemsenmesi gereken sosyal boyutu da su kaynaklarının kontrolünü ellerinde bulunduran ülkeler ve sudan mahrum ülkeler arasında suya ulaşmanın tüm alanlarda eşitsizliğe sebep olmasıdır. Bu eşitsizlik fazla suya sahip olan ve kurak bölgeler arasında mesafenin oluşmasına, zengin kesim ve ihtiyaç sahibi insanlar arasında kaynaklara ulaşma masraflarının ödeme yöntem farklılıklarına ve yerel şeklinde su kaynaklarının yönetiminde sosyal metotlara göre kadın ve erkekler arasında ayrıma sebep olacaktır. Bu farklı sorunlarla mücadele için tabii ki çözüm yolları da farklıdır. Fakat uyumlu hale getirilmeli ve kaynakların tekrar kullanılabilme mantığına dikkat edilmelidir. Unutmayalım, su ile ilgili siyasetler kaynakların etkili ve maksimum yönetimiyle ihtiyaç sahibi olanlara paralel olmalıdır ve sürdürülebilir kalkınmada yoksulluğa önemli bir engel olarak yaklaşmalı. Böylece yapılan programlarda yoksulluğun kökünün kazınması ve su gibi doğal servetlere eşit derecede ulaşma imkanı sağlanmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Yeni İngiliz Müslüman Meryem François şöyle diyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki ve ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamamızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin büyük mucizesidir ve insanları hakikat ve saadete doğru hidayete erdirmiştir. Bu semavi kitap, 14 asır önce ilahi feyz ve hidayetin kaynayan kaynağı olmakla beraber, günümüzde de hakikat peşinde olan birçok insanı şaşkınlığın dalgalı denizinde huzur ve maneviyat sahillerine doğru hidayete erdirir. Alman şair ve düşünür Johann Wolfgang Goethe'nin eserinde belirttiği üzere, Kur'an-ı Kerim kitabında yazılanlar bizleri cezbediyor ve hayrete düşürüyor ve sonunda eğilmeye ve saygı göstermeye yöneltiyor.
Günümüzde yeni yeni İslam dinini benimseyen Müslümanların maceraları üzerinde dikkatle düşünüldüğünde de Kur'an-ı Kerim'in bu insanlarda büyük bir ruhsal değişim yarattığı ve İslam dinine yönelmelerine yol açtığı anlaşılıyor. İngiliz yeni Müslüman kadın Meryem François, Sera da bu insanlardan biridir. Meryem ergenlik ve gençlik çağının başında oyuncuydu ve ilginç bir maceranın sonunda İslam dinini benimsedi.
Müslüman olmadan önce adı Emily olan Meryem için sanat dünyasında her şey çok iyi gidiyordu. Fakat Meryem özel yaşamında Katolik bir Hristiyan olarak inançlarında bazı şüpheler ve muğlaklıklarla karşı karşıya gelmişti. Meryem şöyle diyor. Ben Müslüman olmadan önce inancı pek de güçlü olmayan bir Katolik'tim. Allah'a inanıyordum fakat din çerçevesi hakkında bir nevi güvensizlik bende vardı.
Bu arada acı bir hadise Emily'nin yaşamında büyük bir değişime yol açtı. 11 Eylül 2001 tarihinde New York kentinde İkiz Kuleler saldırıya uğradı. Bu hadiseden Müslümanlar sorumlu tutuldu. Batı medyası ve devlet adamları İslam karşıtı büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya bazı insanları etkiledi. Fakat bazıları da hakkında bunca yoğun bir kampanya yürütülen İslam dininin gerçekten nasıl bir din olduğunu merak etmeye başladı.
Emily de İslam dinini şiddet yanlısı ve gerici bir din olarak bilenlerden biriydi. Bu yüzden Emily, Müslüman bir arkadaşına bu iddiasını ispat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve böylece iddiasına kanıt bulmaya çalıştı. Fakat Kur'an-ı Kerim mucizesi yapması gerekeni yaptı ve Emily, Kur'an-ı Kerim araştırmalarında tamamen farklı sonuçlara ulaştı.
Meryem François macerayı şöyle anlatıyor. Ben Müslümanlarla tartışmaya başladım. Zira eskimiş ve modası geçmiş zannettiğim inançlarını reddederek onlara bu geri kalmışla galip gelmeleri yolunda yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Meryem Kur'an-ı Kerim'i okuması hakkında şu itirafta da bulunuyor. İlkin inat ve husumet yüzünden Kur'an-ı Kerim'e yaklaştım. Amacım Müslüman bir arkadaşıma yanlış düşündüğünü ispat etmekti. Fakat zamanda daha büyük bir ilgi ve daha açık bir zihniyetle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım.
Emili, Kur'an-ı Kerim'de İslam hakkında ileri sürülen hiçbir yanlış konuyu bulamadı. Öte yandan Kur'an-ı Kerim cazibesi ve mantığı Emili'ye bu semavi kitabın üzerinde daha derinlemesine düşünmeye yöneltti. Aslında Kur'an-ı Kerim'in muhatapları tüm insanlardır. Zira İslam dini evrensel bir dindir. Bu konu Emili için çok ilginç gelmişti.
Tahran Radyosu.
Emili Kur'an-ı Kerim'in üzerinde yaptığı etkiyi de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim benden yetişkin bir insan yarattı ve anladım ki benim kaderim ve amellerim kendi başıma sorumlu olduğum şeylerin sonucudur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in öğretileri tamamen hesaplı ve yapıcıdır. Bu kitabı okuyan her insanı doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden Emili Kur'an-ı Kerim'i ahlakın kurucusu olarak niteliyor.
Aslında Kur'an-ı Kerim sadece ahlak kitabı değildir ve içinde insanları hidayete erdirmek için gerekli olan her şey vardır ve bu konu çeşitli yöntemlerle beyan edilmiştir. Emili felsefeye özel merakı vardı ve bu alanda da bazı araştırmalar yapmıştı. Emili Kur'an-ı Kerim'de felsefe hakkında da şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'i tüm filozofların düşüncelerinden daha mükemmel buldum. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sözler, asırlardır beşeriyetin varlık hakikatiyle ilgili en derin felsefi sorulara rahatlıkla cevap veriyor. Bu soruların en köklü olanı neden bu dünyada olduğumuz sorusudur.
Böylece Emili Kur'an-ı Kerim'in etkisi altında İslam dinine yönelik olumlu bir bakışa kavuştu ve bu büyük ilahi din hakkında daha geniş çapta araştırma yapmaya başladı. Emili sonunda İslam dinini tüm sorularına cevap veren ve dünyevi ve uhrevi saadet yolunu gösteren en mükemmel din olarak kabul etti. Emili böylece İslam dinini benimsedi ve kendisine Meryem adını seçti.
Kur'an-ı Kerim, Bayan Emili'nin İslam dinini benimsemesinde en önemli rolü ifa etti. Fakat Emili'nin bu semavi dine yönelmesinde etkili olan bir başka etken, İslam peygamberinin seçkin ve takdire şayan kişiliğiydi. Kuşkusuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliği çeşitli boyutlarda eşsizdir. Fakat başkalarının ilgisini çeken boyutlardan biri o Hazretin iyi ahlakıdır. Nitekim Allah-u Teala da peygamberine hitaben Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sen gerçekten yüce ahlaka sahipsin.
Ancak Batı medyası Meryem François gibi insanların bu semavi dine yönelmesinden korktuğu için İslam peygamberi hakkında yoğun propaganda yapıyor ve yanlış bilgiler, karikatürler, filmler, kitaplar ve her türlü imkanla o Hazretin kişiliğini zedelemeye çalışıyor.
Meryem François bu konuda şöyle diyor. Hazreti Muhammed'in yaşamı hakkında da ecdadı Musa, Mesih ve İbrahim gibi kutsal bir misyonu üstlenen biriyle tanıştığımı söyleyebilirim. Birçok etken bende değişime sebep oldu. Bunlardan biri benim Hazreti Muhammed'in yaşamına ilgi duymaya başlamamdı. Bence Hazreti Muhammed yanlış tanıtılan tarihin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Hazreti Muhammed'in söz ve amelleri üzerinde düşünmek ve araştırma yapmak, o Hazretin Allah'a itaat ve ibadet ve adaleti yerine getirmekte seçkin bir şahsiyet olduğunu ve sözlerinde büyük hikmet ve marifet yattığını gösteriyor.
Evet, İslam peygamberinin nurani imajı ve kişiliği, hakikat peşinde olan insanların yoluna ışık tutan ve onlara hidayete erdiren etkendir. Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyti, mükemmel ve Kur'an-ı Kerim kriterlerine uygun Müslümanların en pratik örnekleridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Emili de aynı sonuca ulaştığını belirterek şöyle diyor. Allah'ın selam ve selavatı üzerine olan Hazreti Muhammed, Müslümanların kişiliğini ve siyerini örnek alabileceği en mükemmel insandır. O Hazret'in tüm ahlaki mesajları ve talimatı şu ki, kötülüğe iyilikle karşılık verin. Ve ben Resulullah'ın bu sözünü her daim aklımda tutuyor ve onu yaşamımın temel sloganı olarak görüyorum. O Hazret eğer biri size kötülük ederse onu bağışlayın, her türlü şartlar altında doğruyu söyleyin, hatta sizin zararınıza olsa bile. Ve size kötülük edenlere iyilik edin ve sizinle ilişkisini kesenle ilişkinizi yeniden kurun şeklinde buyuruyor.
Ayrımcılığın reddedilmesi ve adalet İslam dininin temelli öğretilerinden biri olarak sayılıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve rivayetlerde bireysel ve sosyal adalete sık sık vurgu yapılmıştır. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın.
Meryem François, İslam dininin batı dünyasında pek göze çarpmayan bu köklü öğretisinin hayranı olduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dinini benimserken sosyal adaletin bu dinin temel bölümü olduğunu ve Müslümanların kişiliğinde kök saldığını fark ettim. Nitekim şu adalet meselesi beni İslam'a cezbetti ve bu dini benimsedi.
Meryem François her Müslümanın görevinin adaleti savunmak olduğunu belirterek şöyle ekliyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki, ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamımızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatli bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamımızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır. Ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. Körü körüne taklit etmek, geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde onlar şöyle cevap verir. Biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve göreneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizle ayaktayızdır. Aslında gerçeği şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresini saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunlarıyla baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan geçmişleri kayıtsız şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmeyi de ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçi Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu.
Sosyoloji hocası Esedullah Rıza'yı şöyle diyor. Halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır. Ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldi gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor. Günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir. Ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkaları için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünün yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve göreneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Thank you.
Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkelere ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençleri benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski gelenekleri duyarsa zormaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir ve insanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendini gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedelleri katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur. Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
İslami Kılavı rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer maazallah İslam'ı men etti ve çöpe attı şeyleri bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.